Ayrım 15, Kanlı Yürüyüş, Beethoven, sayfa 141, 20. bölüm. Önceleri epeyce zor ilerledi, tökezledi, sallandı ve güç kazanmak için her ağaca yaslanarak dinlendi. Yarım saat sonra daha düzgün yürümeye başlamıştı. Bir kez olsun kafasını çevirip arkasına bakmadı. Kendisini izlemeleri ya da ayaklanmayı sonuna dek götürüp eve dönmeleri arasında bir seçim yapmalarını tamamen onlara bırakmıştı. Bir sonraki parahe normal bir yürüyüşle öğleden sonraları 4 sıralarında varılan bir uzaklıktaydı. Bu da cengel yolcularının konaklamak için en çok tercih ettikleri saatti. Don Anselmo 6-7 sularında vardı paraheye. Güneş neredeyse batacaktı. Yardımcısı saatlerden beri onları görmediğinden kaygılanmaya başlamıştı. Ama içlerinde patronu da olmak üzere bütün takımı bir arada bırakmış olduğundan her şeyin yolunda gittiğine inanıyordu. Don Anselmo'nun atının tek başına gelmesi onu birdenbire şaşırtmıştı. Ama aradan 2 saat geçip de Don Anselmo ile muchacholardan hiçbiri gözükmeyince yardımcı iyiden iyiye huzursuzlanmaya başladı. Gel gelelim yapabileceği hiçbir şey yoktu. Atına binip onları aramaya çıksa, yalnız bırakacağı öbür hayvanların kaçacağını düşündü. Eğer Don Anselmo'nun başına bir şey geldiyse, yanındaki 20'den fazla insanın onu kampa getireceklerini düşündü. Bir süre kararsızca bekledikten sonra eşeklerin yükünü indirdi, atların koşumlarını çıkardı ve otlamaları için onları etrafa saldı. Elinden geldiğince kamp kurmaya çalışarak bir ateş yaktı ve fasulyelerini, pirincini ve kuru etini çıkartarak her zamanki yemeğini hazırlamaya koyuldu. Kahve kaynamaya başladığında Don Anselmo geldi ve ölü gibi yorgun ateşin yanına çöktü. Yardımcısı Don Anselmo'nun sırtına yaslanabilmesi için bir eğer koydu, ona kahve ve pirinçle karışık fasulye ikram etti.
''Que paso, jefe?'' ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu delikanlı.
Don Anselmo yavaş yavaş kahvesini içti, ateşin üstüne konmuş çöreklerden birkaç tane yedikten sonra konuşmaya başladı.
''Önemli bir şey değil, üstünde konuşmaya bile değmez. Muchacholardan birkaçı sarhoş oldu, kafama maçete ile bir darbe yedim, hepsi bu kadar. Kimin yaptığını bilmiyorum, zaten önemli de değil. Böyle şeylerin nasıl olduğunu bilirsin.'' Ben yüzümü yıkarken attı aldı başını çekip gitti. İşte onun için geç kaldım. Eso es todo, nada en particular.
Ateş etmediniz mi Don Anselmo diye sordu çocuk.
Ben sarhoş değildim, onun için ateş etmedim. Ne dersin chamaquito, neden ateş edeyim? Ateş etsem sadece kendi paramı ateş etmiş olurdum. Ben paramı paramparça yaparak eğlenecek kadar budala değilim. Hadi bir kutu sardalya, canım bir şeyler kutlamak istiyor. Şişede hiç komite eko kaldı mı?
Yarısından fazlası dolu karşılığını verdi çocuk. Şişeyi şimdi ister misiniz Don Anselmo?
Şimdi değil, daha sonra hele bir yemeğimizi yiyelim, yatmadan önce. Şu sardalyalardan ver biraz bana. Tuz nerede? Eşeklerden huysuzluk eden oldu mu hiç?
Hayır hefe, eşeklerin hepsi iyi.
''Yalnız başına kalkmadan korkmadın değil mi Chamaquito, yoksa korktun mu?''
''Ben korkak değilim, sizin başınıza bir şey geldi diye kaygılandım o kadar. Muchacholarım bir şey yaptıklarını sandım.''
Don Anselmo güldü. ''Benim için kaygılanmana hiç gerek yok, bunu bilmelisin. Muchacholar iyi çocuklar hepsi, yalnız biraz evlerini özlediler, hepsi bu kadar.''
''Pues'' dedi çocuk. Baça hoonelere pek güvenemem. Son matones, katiller. Bakın patron işte geliyorlar.
Don Anselmo paraheye gelen yola doğru baktı. Adamlar tek sıra halinde yaklaşmaktaydılar. Karanlık hızla çöktü. Son adam konaklama yerine varmadan önce ortalık iyiden iyiye kararmıştı. Kampta yalnızca ateşin dans eden alevleri ve gölgeler gibi hareket eden adamlar görünüyordu. Birçoğu kendi ateşini Don Anselmo'nunkinden uzakta bir yerde yaktı. Don Anselmo adamların hepsinin orada olup olmadıklarını, gelmeyenlerin ertesi sabah geleceklerini yoksa hiç mi gelmeyeceklerini bilmiyordu.
Ertesi gün ortalık ışımazdan çok önce kampta bir canlılık başlamıştı. Adamlardan birkaçı hayvanları toplamaya ve sonra da onları yüklemeye yardım ettiler. Bu onların işi değildi ama yine de yaptılar. Yürüyüşe başlamaya hazır olduklarında bütün ateşler söndürülmüş ve üstleri toprakla örtülmüştü. Atına binmiş olan Don Anselmo bağırdı. ''Haydi yola çıkıyorsunuz muchachos, vamonos!'' Yola çıkar çıkmaz Don Anselmo hayvanlara yol göstermesi için yardımcısına önden gitmesini söyledi. Kendisi de arkadan geldi. Tıpkı bir önceki gece gibi adamları saymamış, yürüyüşe kaç kişinin katıldığını öğrenmek bile istememişti. Yarası oldukça canını yakıyordu. Bütün gece sargılarını çıkarmamıştı. Sargı yaraya öyle yapışmıştı ki ne zaman başını hafifçe oynasa korkunç bir sızlama duyuyordu. Parahe'ye vardıktan sonra omuzundaki yarayı elinden geldiğince incelemişti. Bir parmak boyunda ve bir santim derinliğinde bir yaraydı bu, hiç önemsemedi. Böylesine ufak bir sıyrık üstünde kafa yormaya bile değmezdi. Yaranın üstüne biraz komite eko döktü ama fazla değil, azıcık. Böylesine küçük bir yara için harcanamayacak kadar değerli bir şeydi o. 3 gün sonra birlik Monteria'ya vardı ancak o zaman Don Anselmo yanında getirdiği adamları saymaya gerek duydu. Yalnızca 2 kişi eksikti. Kendisine saldıran o 2 Bacahone. Onlar için hiçbir şikayette bulunmadı. Hatta sözleşme yapıp borçlarını ödemek için kendisinden para aldıklarını da kimseye söylemedi. Sanki yürüyüş sırasında ölmüşler gibi onları sadece bir kayıp olarak düşündü. Monteryalarda nasıl yaralandığını sordular ona. Adamların birinin maçetesiyle vurduğunu ve sonra da kaçıp gittiğini söyledi ama ayrıntılarını anlatmadı. Bu arada adamlardan birkaçı olup biteni Monterya'daki işçi arkadaşlarına anlattığından olay hemen yayılmıştı ortalığa. Don Anselmo adında tanınmış Hovelli bir yurttaş yara izini bugün bile taşımaktadır. Bu iz öyle belirgindir ki onunla karşılaşan herkesin dikkatini çeker. Eğer kendisini tanımayan birisi aranıyorsa şöyle tarif edilir. Bütün suratında kocaman kıpkırmızı bir yara izi taşıyan Don Anselmo'dan söz ediyorsun herhalde. Merak etme, onu başka Don Anselmo'larla karıştırman için ancak kör olman gerekir. Don Anselmo bugün bile işçi simsarlığı yapmaktadır. O yürüyüşten beri kim bilir kaç kez yüzlerce yerdiği büyük cengelden geçirip Monteryalara götürmüştür. Tabii yanına yalnızca yardımcısını alarak. Çünkü daha fazla para harcamak onun için saburganlıktan başka bir şey değildir. Bu işi hoşlandığı için ya da serüven tutkusu yüzünden yapmamaktadır. Hayır tam tersine. Gittikçe büyümekte olan ailesini geçindirmesi gerekmektedir. Bildiği tek iş budur. Ve bu işten de ailesini besleyecek, giydirecek ve bir çatı altında barındıracak kadar geliri vardır. Ne zaman en küçük kızının biraz büyüdüğünü, artık bir kıyıya biraz para ayırıp küçük bir dükkan açmayı ve ömrünün geri kalan bölümünü küçük bir kasabada sessizce ve rahat bir hayat yaşayarak geçirmeyi düşünse, karısı ona şöyle der. ''Biliyor musun Anselmo? Galiba bu seferki erkek olacak.'' Don Anselmo ne yapabilir ki? Yeniden yollara düşmesi, işçilerle sözleşme yapması ve onları Monteryalara götürmesi gerekmektedir. Maun şirketleri için bulduğu işçilerle aynı iplere bağlıdır o da. Ve eğer oraya götürdüğü yerlilerden daha iyi kullanamazsa kafasını, borçlarından ötürü Monteryalara işçi simsarı olarak değil, sözleşmeli bir işçi olarak gitmesi çok mümkündür. 21. Bölüm. İlk karşılaşmalarında kavga edenler çoğu kez en iyi ve en güvenilir arkadaş olurlar. Andres ile Celso arasındaki ilişki de böyle oldu. Yürüyüşe başlamadan önce Celso dünyayı doğru düz görebilecek kadar ayıldığında Andres ile barışmışlardı. Andres'e kavgaya kendisi kadar onun da neden olduğunu anlattı. Ülkenin yollarında uzun yıllar boyunca carretero olarak çalışan Andres, küçük bağımsız köylerde ve finkalarda yaşayan yerliler gibi konuşmasını, onların geleneklerini unutmuştu.
Giyim biçimi Ladinolarla sürekli ilişkide bulunması, üstelik bir de okuma yazma öğrenmiş olması Monteryaların ve kahve çiftliklerinin aralarından kapatazlarını seçtikleri Empleados de Confianza denilen bir sınıftanmış gibi gösteriyordu onu. Belli bir zeka derecesinde oldukları için Monteryalarda ve kahve finkalarında bunlara gerek duyuluyordu. İşte bu yüzden Selson'un geleceğin Kaoba işçilerinin kampına kendisinden sonra gelen Andres'i bir kapataz, bir casus, bir yol gösterici sanması çok doğaldı. Üstelik Selson'un kapatazlarla yol göstericilere ve simsarların casuslarına olan nefreti doruğuna vardığından hiçbir neden olmadığı halde Andres'i görür görmez ona saldırması pek de bağışlanmayacak bir yanılgı değildi. Anlattıklarını dinledikten sonra Andres, Selson'un kızgınlığının nedenini belki de ötekilerden çok daha iyi anladı. Kendisi de tıpkı Selso gibi hiçbir suçu olmadığı halde elinden bir şey gelmediği için simsar Don Gabriel'in tuzağına düşmüştü. Üzerinde çalışılan toprak, işletilen hayvanlar gibi finkanın bölünmez bir parçası olan Andres birçok fırsatlardan yararlanarak kaçabilmişti. Ama çoğu kez Finquero'lar işlerine geldikçe yerlilerin evlerine gitmelerine izin verdikleri gibi gerektiğinde onları geri getirmesini de bilirlerdi. Andres'in geldiği finkada babası, annesi, erkek ve kız kardeşleri de çalışıyordu. Tıpkı büyük babası gibi finkada doğan babası Finquero'ya borçlanmıştı. Borçlarını ödemeden Andres'in babasının öleceğinden korkan Finquero, borcuna karşılık onu Don Gabriel'e satmaya karar vermişti. Ama Andres'in babası gittikçe yaşlanmaktaydı. Haydi zayıf bir adam olduğundan tam verimli bir kaoba işçisi olarak çalışamazdı. Finquero bunu Don Gabriel'e anlatırken sözlerini şöyle bitirmişti. Meraklanma Don Gabriel, ihtiyarı satın almak zorunda kalmayacaksın. Eminim onun yerine sana oğlunu satabileceğim. Güçlü ve 4 yaşındaki bir boğa kadar sağlıklı bir genç o. Kuşkusuz Andres babasının borcunu işitir işitmez kendisinden de beklenildiği gibi babasının sözleşmesini üstlenmişti. Çünkü ihtiyar babasının pek yakında Monteria'da öleceği düşüncesine dayanamamıştı. Hatta belki de ihtiyar Monteria'lara bile varmadan cengelde ölüp gidecekti. İşte böylece Finquero hem simsardan Andres'in babasının borcunu almış hem de onu ve büyümekte olan çocuklarını finkada tutmayı başarmıştı. Ailelerinin yanı sıra büyümekte olan çocuklar ileride yeni işçileri oluşturacaklardı. Sürekli işçisi olmayan bir finkanın hiçbir değeri yoktur. Bu bölgelerdeki bir finkanın güvenebilecek tek tarım işçileri, finkanın bölünmez parçaları olan ailelerdir. Pues, dedi Celso. Andres sözlerini bitirdikten sonra, sen de benim kadar batmışsın bu işin içine. Dediğin gibi Manito, gırtlağımıza dek gömülmüşüz bu işin içine. Seni bekleyen bir sevgilim var, beni de bekleyen bir sevgilim var, dedi Andres. Korkarım ki bizi o kadar beklemek zorunda kalacaklar ki sonunda kuruyacaklar. O zaman da hiçbir işe yaramayacaklar. Bana kalırsa benim durumum senden biraz daha iyi, dedi Celso. Hiç olmazsa kaçabilirim. Üstelik bunu babamdan da çıkartamazlar. Kendilerine hiç direnmedim zaten. Ama senin durumunda hemen babanın peşine düşerler. Babanı kurtarmak için sevgilini bırakıp çalışmak zorundasın. Eğer ne babanın ne de başka birinin başını derde sokmayacaksan neden kaçmıyorsun eşek herif, diye sordu Andres. Eşek herif sensin, nereye gidebilirim ki? Sevgilimi elde etmek istiyorsam eve dönmem gerekli. O köyünü bırakmaz. Orada toprağı, babası, anası ve büyük bir kabilesi var. Eğer ben o Pueblo Sitio'ya dönersem polis beni 3 günde yakalar ve hemen Monteria'ya teslim eder. Üstelik bir de 200 kırbaç yiyip 200 pesona ceza öderim. Aptal değilim ben. Eğer sevgilime dönemiyorsam başka bir yere gitmenin yararı ne? Nereye gidersen git çalışmak zorundasın. Üstelik de çok çalışmak zorundasın. Kimse karşılıksız sana tek bir centavo bile vermez. Kaçacaksın ama nereye? Bir çalışma bölgesinden ötekine mi? İster kahve tarlalarında, ister Monteria'da çalış, ister öküzlere, ister eşeklere sürücülük et. Ücretler her yerde aynı. Kaç yıl bir carretero olarak çalıştın? Kendine bir milpa, biraz fasulye ile mısır ekebileceğin küçük bir toprak parçası alabilir misin? Hiçbir şey alamazsın. Hiçbir şeye sahip değilsin.
Yıllarca karretoro olarak çalıştın ve muhakkak yanındaki öküzlerden çok daha fazla ter döktün. Şimdi babanın borcunu bile ödeyemiyorsun. Üstelik kölelik ettiğin bir adama borcunu ödemek için başka birine kölelik ediyorsun şimdi. Kaçmak mı? Nereye? Al bir sigarayı. Senden çok ve daha iyi sigara sarabilirim ben. İşte monter ya da öğreneceğim bir şey de bu. İyi sigara sarmak.
22. Bölüm. İlk gün topluluk Chicuiltic denilen küçük bir rancheria'ya vardı. Chicuiltic tehlikeli yer anlamına gelen bir yerdi adıydı. En büyük binası bir tepenin üstüne kurulmuş kerpiç bir kulübeydi. Sahipleri buradan tepenin eteklerine kurulmuş yerlilerin yoksul kulübelerine bakarlardı. İçlerinden birkaçı kulübelerin arasına yerleştiler, ötekiler ise ağaç altlarına hatta ormanın içine gittiler. İlk günkü yürüyüşte pek uzun bir yol alınmamasına karşın bir gün için olağan bir yürüyüş sayılıyordu bu. Yollarının üstüne çıkan geniş bir ırmağa geçmek zorunda kalmışlardı. Bu da epey yorucu bir işti. Hayvanların yükleri boşaltıldı ve bütün yükü işçiler kafalarının üstünde karşıya geçirdiler. Eğer eşyalar hayvanların sırtında kalsaydı sırılsıklam olacaktı. Su hemen hemen adamların omuzlarına dek yükseliyordu çünkü. Hayvanların kurumaları için bir süre beklemeleri gerekti, yoksa semerler yara yapabilirdi. Sonra eşyalar yeniden hayvanlara yüklendi. Bütün bunlar uzun sürdüğünden geriye yürüyüş için pek az zaman kalmıştı. Sonuç olarak Chicuiltic'e vardıklarında hava kararmıştı bile. Andres ile Celso aynı ateşin yanına çömeldiler.
Git bak bakalım dedi Andres. Eğer büyük binaya ya da kulübelerden birine girebilirsen 10 centavoluk manteca yani domuz yağı al demek istiyorum. İşte şu konserve kutusunu da al.
Girdiği her kulübede Celso birilerinin alışveriş etmekte olduğunu gördü. Yumurta, kuru et, domuz yağı, çörek, pilon, çiğiyoz, toto postes ve meyve satın alıyor herkes. İstenilen domuz yağıyla birlikte döndüğünde Celso şöyle dedi.
Ne dersin bu işe Manito?
Yeni biri geldi.
Yeni biri de ne demek? Tuzağa yeni biri daha düşmüş. Monteryalara gönüllü gitmeye hevesli biri. Üstelik sırf zevk için.
Bana bunları yutturmaya çalışma dostum. Sırf zevk içinmiş. Delilik bu be.
Ama sana doğruyu söylüyorum. Bana anlattıklarına göre 3 gündür burada dolaşıp içkilerin geçmesini bekliyormuş. İşte ben de büyük binaya Monteca almaya gittiğimde onun Don Gabriel'e yaklaştığını gördüm. Don Ramon ortalıkta yoktu. Herhalde dullardan biriyle birlikteydi.
Dullar mı? Nereden biliyorsun?
Evet dullar, öyle dedim. Bu rancheryalarda her zaman dul kadın vardır. Hatta evli kadınlardan bile daha çoktur bunlar.
Sen bana sor onları.
İşte şimdi Don Gabriel gece için Manchero'nun ailesiyle birlikte yaşadığı büyük evin verandasına harmağını gerdirmiş. Doğrusunu istersen ben orada uyumayı göze alamazdım. Bit ve fare dolu. Farelere basmadan bir adım bile atamazsın. Tabii evdeki otların yüzünden bu. İşte tam bu durumda çocuk çıkıyor ve Don Gabriel'e Monteryalarda çalıştıracak birine ihtiyacı olup olmadığını soruyor.
Ve kendi isteğiyle inanamıyorum.
Doğru söylüyorum Mano. Gerçekten gördü bunu.
Peki devam et. Sonra ne oldu?
Don Gabriel önce onu şöyle bir yukarıdan aşağı süzdü. Sonra kalçalarını, daha sonra baldırlarını inceledi. Onun insanlarla oynamaktan nasıl hoşlandığını bilirsin. Yaptığı işi çok önemliymiş gibi göstermek ister. Ondan sonra da sanki delikanlıya çok değerli bir armağan veriyormuşçasına şöyle dedi.
Bueno, aslında hiç yerim yok. Bana gerekenden fazlasını aldım. Ama madem bu kadar isteklisin, peki öyleyse seni de alayım. Günde bir toston, 50 centavo. İlk çalışma gününden itibaren para almaya başlarsın. Borcun var mı? Demek yok. İyi. Quanto enganches guives? Ne kadar avans istiyorsun?
Şimdilik enganches olarak 5 peso veririm. Yürüyüş için kendine bir şeyler alırsın. Sözleşmeyi Monteria'da yaparız. Seni masraftan kurtarır. Orada vergi ödemek zorunda değilsin, anlıyorsun ya. Yalnız benim komisyonumu verirsin, 50 peso. Hadi şimdi git ateşin yanında muchacholarla birlikte otur.
Ha, adın neydi senin?
Santiago ha?
Santiago? Ne? Santiago diye durakladı çocuk. Belli ki kendine bir ad bulmaya çalışıyordu.
Dedi Don Gabriel, adını bilmiyor musun?
Por supuesto, quasi patron Santiago. Santiago Vallejo, a sus órdenes.
B ile mi yoksa V ile mi yazılıyor? Neyse, önemli değil bu Eno. Haydi git artık Santiago.
Don Gabriel eliyle küçük bir hareket yaparak onu gönderdikten sonra hamağında sallanmaya devam etti. İşte görüyorsun, hindi pişmiş de ağzına düşmüş. Bir de herifin zorla ağzını açıyorlar, hindiyi yemek zahmet olmasın diye.
Peki nerede şimdi o yeni gelen diye sordu Andres.
Çoğuzaların çevresinde dolanıp kendine bir şeyler alıyordu. Bak bak, şimdi de bu yana geliyor. Yeni gelen doğruca Andres ve Celso'nun yanında oturdukları ateşe doğru yürüyordu. Belki de öbür ateşlerin çevresi çok kalabalık olduğu için seçmişti onların yanını.
15. ayrımın sonu. Sayfa 151.